Doğuş Grubu destekleriyle hazırlanan podcast serisine hoş geldiniz. Tarih, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi birçok dalda birbirinden farklı konuların ele alındığı Doğuş Grubu podcast serisinde alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Doğuş Grubu Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Neslihan Yavuzer, Behmu Araz. Bugün sohbetimizde Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü Ela Kulunyer'i ağırlıyoruz. Ela Hanım, sohbetimize hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk, hoş bulduk Neslihan Hanım. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz diye umuyorum. Çok da heyecanlıyım bu arada. İlk deneyimim, podcast deneyimim benim bu.
Tatlı tatlı sohbet edeceğiz. Hiç heyecanlanmayın. Ben de gayet iyiyim ve ben eminim bu sohbetimizde ve paylaşacaklarınızla hepimiz sizin o değerli tecrübelerinizden çok güzel bilgiler edineceğiz. Ben çok lafı uzatmadan hemen sohbetimize geçelim istiyorum ve mesleki yolculuğunuzun başlangıcından bir giriş yapalım diyorum. Hem böylece sizi de kısaca tanımış oluruz. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunusunuz. Peki insan kaynakları alanında yolculuğunuz nerede ve nasıl başladı?
Aslında mezun olduktan hemen sonra, tam 15 gün sonra bir gazete ilanıyla başladı iş hayatım diyeyim. Çok da uzun bir süre oldu. Bir gazete ilanı da Beymen'de yönetici yetiştirme programı ile başladım iş hayatına. 4 yönetici adayıydık. Mevcut ve yeni açılacak mağazaları vardı Beymen'in o dönem. Buraya yönetici adayları arıyorlardı. Biz 4 kişi 3 aylık çok ciddi bir eğitimden geçtik. İşte kumaştan bakım, onarım işleri nasıl yapılıyor, bu kumaşların satış teknikleri nedir, nasıldır'a kadar. Bunun sonrasında da ben Beyoğlu Beymen mağazasına müdür yardımcısı olarak atandım. Yani ilk işim perakende sektörü aslında. 1985 sonrasında 15 yıl Koç grubunda çalıştım. Koç grubu bünyesinde farklı şirketlerde, dış ticaret ve satışta, farklı pozisyonlarda, üretimde, perakendede, uluslararası ticaret gibi farklı iş kollarında görev aldım. 1996'da Koç topluluğu bir dış ticaret grubunda yeni yapılanmaya gidiyordu. Bir başkan değişimi oldu ve yeni başlayan başkan bugünkü anlamda yeni bir insan kaynakları yapılanmasına gitmeye karar verdi. O dönemde bir ekip kuruldu. O ekibin de bir üyesi oldum ben. Bu proje bittiğinde insan kaynaklarına atanmıştım. Dolayısıyla satış ve perakendedeki kariyerim insan kaynaklarına böyle yöneldi. Önce dış ticaret grubunun, Koç topluluğunun, Türkiye ve yurt dışı şirketleri, daha sonrasında da gıda ve perakende grubunun tüm insan kaynakları süreçlerinin yönetimini üstlendim. 2008'de Doğuş grubuna katıldım. Kasım 2016'dan bu yana da Doğuş Otomotiv grubunda insan kaynakları, süreç yönetimi, idari işler ve yetkili satıcı ağındaki insan kaynakları süreçlerinin geliştirilmesini yönetimini üstlendim.
Bu uzun ince ve yolda zaman da hızla beraberinde akıyor ve içinde de birçok unsurları ve hatta hani bu temeldir, değişmez dediğimiz birçok şeyi de değiştirebiliyor, dönüştürebiliyor. Mesleğinizdeki ilk yıllardan bugüne kadar olan süreçte insan kaynakları alanında Türkiye ve dünyadaki gelişme ve değişiklikler içinde sizce en fazla fark yaratan hangisiydi, ne vardı?
Aslında hepimiz biliyoruz, duyduk. Bizim departmanlarımızın adı eskiden personel departmanıydı, biliyorsunuz. Zaman içerisinde insan kaynakları iş yapış şekillerini ve kurumlar içerisindeki konumlarını bence radikal bir şekilde değiştirdi. Doğru kişileri işe alarak rekabet avantajı sağlayan, çalışanlarının gelişimine katkıda bulunan, verimlilikleri arttırmaya yönelik aksiyon planı yapan, bunları hayata geçiren, özetle şirketin organizasyonuna yön veren birçok stratejik fonksiyonu üstlenen bir birime dönüştü insan kaynakları. Bence en önemli değişimi kendi alanımızda stratejik ortak olarak devreye girmekte yaptık diye düşünüyorum. Bir de tabii işin teknoloji tarafı var. Geçmiş yıllara dönüp baktığımızda birçok alanda, bizim alanımızda dahil, şu anda geldiğimiz noktayı hayal bile edemezdik aslında. O tarihte çoğunlukla elle veya çok basit ve kullanışlı sistemler yürüttüğümüz bir evrak, kayıt, bilgi saklanması gibi el oyalayan ve yapana da hiçbir katma değer sağlamayan birçok işimiz vardı. Dijitalleşmeyle bugün bunların birçoğunu altyapılar ve sistemlere devrettik. Bunlardan analizler yapıyoruz. Çalışanlarla ilgili verilere bakarak nasıl bir gelecek planlaması yapacağımıza karar veriyoruz. Dolayısıyla dijitalleşme müthiş etkiledi geçmişle gelecek arasındaki farkı ve bugün daha ileriye gitmek için buna daha da çok yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
Ben de 30 yıldır iş hayatında olan biri olarak ve hatta Telex gibi bir teknolojiyi bizzat kullanmış biri olarak teknolojinin sağladığı, bize verdiği o farklılıkları gerçekten çok ciddi olarak hissediyorum, yaşıyorum. Dijitalin hayatımıza kattığı, iş hayatımıza kattığı müthiş kolaylıklar var. Ve özellikle zaman sağlama açısından o kalan zamanı da başka şeyleri değerlendirmek üzere kullanabiliyoruz. Bugün hayatımızda bir başka gerçek daha var. Hiç daha önce öngörmediğimiz, planlamadığımız ve hepimizin, bütün dünyanın bir anda gündemine oturan bir pandemi gerçeği var. Muhtemelen dünya tarihinin en kritik, böyle heyecan, dönüşüm dolu bir bölümünü yaşıyoruz ve bizler de bu bölümün, bu sahnenin aktörleriyiz. Birebir yaşıyoruz bu zamanı. Pandemi beraberinde tabii birçok işveren markası için yepyeni iş yapış modelleri, çalışma ortamlarında farklılaşmalar, değişiklikler getirdi. Sizce önümüzdeki birkaç yıl içinde insan kaynakları gündeminde hangi yeni başlıklar olacak?
Bu aslında hepimizin öncelikli konusu diye düşünüyorum. Yani sadece insan kaynakları değil, tüm kurumların, şirketlerin ön planda olan bugünün önemli gündemi bu. Birçok firma pandemi döneminde bu doğal olarak içine girdiğimiz uzaktan çalışma uygulamasını çok hazırlık yapmadan da girsek başladık uygulamaya. İlerleyen dönemlerde de kalıcı olarak devam edecek diye düşünüyorum. Bazı araştırmalar çalışanların bundan zevk aldığını, kendilerinin daha üretken olduğunu gösteriyor ama iş özel yaşam dengesi adına da aslında farklı görüşler de var. Bazı kurumlar ise hibrit bir yapı, yani belli günler evden, belli günler ofisten çalışmayla devam edeceğini planlıyor. Biz de Doğuş Otomotiv'de aslında bu ikinci yapıyı şimdiden planladık. Yani belki haftanın 2 veya 3 günü evden, diğer günler ofisten çalışacağız. Aslında bu konu beraberinde iş hayatında yeni bir kavram daha getirdi. Mekan bağımsız çalışma ortamları. Çalışanlar artık hem şirketle hem birbirleriyle altyapılar destek verdiği için her an bağlantı halindeler. Dolayısıyla eskisi gibi büyük çok katlı plaza ofisleri ihtiyaç olmayacak. Doğru. Paylaşılan kiralık ofisler gündeme gelecek. Bu da doğru. Belli günlerde hatta sadece kiraladığımız toplantı odalarında bir araya geleceğiz. Olabilir. Ama açıkçası ben tamamen evden çalışmayı çok sağlıklı görmüyorum. Hani burada bir görüşümü de belirteyim. Çok konuşuluyor bu konu ama. Çünkü iş hayatı sadece bir çalışmak anlamına gelmiyor. Yani bu ortamlarda, bu ofislerde biz aynı zamanda sosyalleşiyoruz. Arkadaşlarımız oluyor, birlikte kahve sohbeti yapıyoruz. Hayatı, heyecanımızı, sıkıntımızı, keyfimizi çok şey paylaşıyoruz. Ve 8-10 saat yaşadığımız bu ortamda buna ihtiyaç da var. Yani insan 5 duyusu kullanarak yaşayan bir varlık. Tüm gün sadece bir ekran karşısında geçirmek bence hem fiziksel hem ruhsal hem sosyal açıdan insan doğasına çok uygun değil. Bu benim görüşüm. Tabii farklı görüşler de olabilir. Tabii ki teknolojiyi kullanalım, onun nimetlerinden sonuna kadar faydalanalım ama ofissiz bir yaşam, tamamen ofis dışı bir yaşam bence biraz maliyetlerin avantajı nedeniyle de bizim yönlendirdiğimiz bir alan olduğu gibi görüyorum. Hani o tarafa doğru bir itilme var ama bunun çok gerçekçi olmadığı görüşündeyim açıkçası. Başka bir başlık, hani neler değişecek bundan sonra hayatımızı? Aslında tek bir firmada uzun süre çalışmak bence artık değişiyor. Yani farklı iş deneyimleriyle oluşmuş yeni kariyer planları olacak insan kaynakları adına baktığımda. Bu sadece pandemiyle bağlantılı değil aslında. İş hayatının bizi getirdiği nokta zaten buraya doğru gidiyordu. Zaman içinde çünkü belli konularda dikey uzmanlıklar artacak. Yani bir konunun çok uzmanı insanlar var ve olmaya devam edecek. Bu uzmanlıklarını bence farklı kurumlarla paylaşacak bu kişiler ve bu normal hale gelecek. Yani bir çalışan tek bir şirketin, tek bir kurumun bordrosunda kalmayacak. yeteneğini paylaşacak, paylaşılan yetenekler öne çıkacak. Hatta farklı firmalar dışında farklı şehir ve ülkelere bile belki bu yeteneklerini kullandırma imkanı sağlayacağız biz çalışanlarımıza. Bunun yine bir bağlantısı gibi düşünüyorum. Proje bazlı ve dönemsel çalışmalar da yoğunlaşacak bence. Hani belli ve öncelikli bir projeye belli kişileri toplayıp onların uzmanlıklarından faydalanıp sonrasında ayrılacağız. Ve bu kişiler farklı şirketleri dönem içinde dolaşacaklar. Bir de tabii yeni nesil var. Belki daha da detaylı konuşacağız ama teknolojiyle güçlü bağları var. Özgüvenleri yüksek. Onlar artık iş hayatında çok daha fazla sayıdalar ve onlar inovatif düşüncenin desteğiyle hareket etmek istiyorlar. Daha az hiyerarşisi olan, daha özgür, daha eşitlikçi, doğa ve çevreye duyarlı kurumlar ön plana çıkacak bence bu dönemde. Yani şirketlerin en ileri çekmek adına kendi kültürlerini değiştirmeleri gerekecek. Yeni çalışma modelleri hatta yeni organizasyon yapıları ortaya koymaları gerekecek diye düşünüyorum. Demin bahsettiğim gibi sonuçta insan bir beden, akıl ve duygusu ile bir bütün. Pandemi bunu çok ortaya koydu aslında, çok ön plana da çıkardı ama çalışanın fiziki sağlığına ve bu bütünlüğüne önem veren kurumlar gene ön plana çıkacak bence. Hani çevre etkileri, sürdürülebilirlik adına yapılanlar, dünyaya bıraktığımız izler, gelecekte yapacağımız topluma katkı projeleri, işe alımlarda başladı bile. Bunlar hep sorgulanan başlıklar olacak. Dolayısıyla hem insan kaynakları profesyoneller olarak bizler, hem içinde bulunduğumuz kurumlar bu değişime ayak uydurularak altyapılarımızı, uygulamalarımızı bu ihtiyaç ve beklentiye uygun hale getirmek durumunda kalacağız diye düşünüyorum. Aslında bunlar başlamıştı, hani bugün değil başlangıç noktası ama hızlı ve yoğun bir şekilde devam edecek bu hazırlıklar. Çok uzun konuştum ama günün en önemli gündemi hep kendi aramızda da İK dünyasında konuştuğumuz bu olduğu için bir özetlemek istedim.
Bence çok değerli bilgiler paylaştınız. Çünkü gerçekten her açıdan gerek sosyal hayatlarımızda, aile hayatlarımızda ve gerekse iş hayatlarımızda ciddi dönüşümler yaşadığımız bir dönem. Birçok eski şeyler bir anda önümüzden kalktı ve yepyeni şeyler geldi. Hani buna bir alıştırma süreci, bir tanıma süreci dahi geçirmeden. Dolayısıyla bahsettiğiniz şeyler bugün hem iş hayatında hem de kendi hayatlarımızda hepimizin yaşamakta olduğu, bir kısmımızın halen mücadele verdiği ama evrilirken de muhakkak biraz evvel sizin de bahsettiğiniz gibi hani insanı insan olduğunu unutmadan, sosyal bir varlık olduğunu unutmadan bu evrilmeyi yapabilmek çok değerli olacak ve bence o kurumlar, o mekanizmalar daha uzun süreli ve kalıcı olacaktır benim de şahsi görüşüm.
Neslihan Hanım, belki çok özür dilerim ama bir örnek versem, hani
Peki.
nasıl bir şeydir bu diye belki kendi yaptığımız, kendi şirketimizden bir örnek verirsem daha net olacak.
Çok güzel.
Mesela biz pandemi döneminde ne yapalım ne yapalım, hani insanları bir araya getiremiyoruz diye düşündük. Bir doğa yürüyüşü organize ettik. Farklı birimlerden arkadaşlarımız kendi içinde ekip oluşturdular ve açık havada doğada yürüdüler.
Ne güzel.
Ve buradaki performanslarına bağlı olarak attıkları her adım için bir ağaç diktik.
Aşağı.
Ve ödül alan, yani en başarılı olanlara da ödüller verdik. Dolayısıyla hani bir fiziksel aktivitelerini desteklemiş olduk. Hem doğaya bir katkı sağlamış olduk. Hem de işte insanları belli bir performansa doğru yönlendirmiş olduk. Ve bir miktarda ekip çalışması oldu. Bunun gibi örnekleri çoğaltmamız gerek diyorum. Bu bir örnek.
Evet, çok güzel bir örnek verdiniz ve tebrik ediyorum. Hakikaten çok insana dokunan bir çalışma yapmışsınız ve bunu da Doğuş Otomotiv'de yaptınız, değil mi?
Evet, tabii
O
Doğuş
zaman
Otomotiv'de.
Doğuş Otomotiv'e geçelim. Onunla ilgili de bir sorum var size.
Tabii.
Tabii Doğuş Otomotiv bugün Türkiye'nin çok özel kurumlarından bir yer. Tüm iş yapış süreçlerine yansıyan güçlü bir kurum kültürüne sahip. Çalışanlar da bu yapının en değerli ve en önemli parçası. Bu güçlü yapının sürekliliğini nasıl sağlıyorsunuz, nasıl destekliyorsunuz?
Birkaç başlığı öne çıkartarak diyebilirim. İnsan odaklılığı, çalışan deneyimini ve çalışan bağlılığını hep ön planda tutuyoruz aslında. Bir işveren markamız var. Bu bizi hep onu hatırlatıyor. Yani buraya odaklan diyor. İşveren markamızın ismi Biriz. Birden sonra apostrof var ama biriz. Bu şu demek, biziz, yani birlikteyiz, beraberiz, biriz. Bir iz bırakıyoruz ve birinciyiz. Üç tane temel mottomuz var aslında. Bu ismi de birçok ajans çalıştı ama bizim insan kaynaklarımızdan bir arkadaşımız buldu. Çalışanın sesini dinlemenin örneklerinden biri diye düşünüyorum aslında. Hakikaten bir arkadaşımızın ortaya koyduğu bir isim bu. Çalışanlarımızla yaptığımız bütün iletişimi bu çatı altında topluyoruz ve bu isimle yapıyoruz. Yani Biriz'den, Biriz mottosuyla ya da Biriz ismiyle bir mail geldiğinde çalışanlar beni ilgilendiren bir şey yazıyor bir mesajda diyebiliyorlar. Bütün şirket etkinliklerini, örneğin yıllık izin takvimini, sağlıkla ilgili, çalışma düzeniyle ilgili, sistemle ilgili yapılacaklar, farklı marka anlaşmalarındaki indirimler vesaire, aklınıza gelen ne varsa çalışana dokunan hep bu mottoyla ortaya koyuyoruz ve onların dikkatini böyle çekiyoruz. Bir de Biriz Çalışan Komitemiz var. Çok sevdiğimiz bir uygulama bu. Farklı departmanlardan temsilcilerin yer aldığı bir ekip bu. Bu komite çalışan temsilcileri, bu komitede çalışan temsilcileri aslında akıllarına gelen, yani insan kaynakları uygulaması veya şirketle ilgili danışmak istedikleri her konuda görüşlerini, önerilerini bu platformda bizlere sunuyor. Onlarla beraber çalışan ekibi. Bir de biz yeni bir uygulama hayata geçireceksek insan kaynaklarında müşteri ne diyor diye onlara akıl soruyoruz, akıl danışıyoruz. Önce onları anlatıyoruz, onların yorumlarına göre şekillendiriyoruz. Dolayısıyla çalışanın sesini dinlemek, çalışanın beklentisini almak bence en kritik kurum kültürü adına yapılacak uygulama ve başlık. Biz de bunu Biriz mottosu ile yapıyoruz.
Peki burada çalışanlar noktasına değinirken siz de ben de uzun zamandır iş hayatı içerisindeyiz ve Z kuşağı adı altında yeni bir kuşak aramıza katıldı. Hoş geldiler, sefa getirdiniz. Farklı bir kuşak, farklı bir yapıları var hakikaten. Siz doğuş otomotiv olarak her zaman genç çalışan gücüne önem veren, yarattığı iş fırsatlarıyla her zaman onların da dikkatini çeken bir kurum oldunuz. İş hayatına yeni katılan bu jenerasyona ulaşmak, onlarla daha verimli çalışmak, verimli çalışma alanları, sürdürülebilir performanslar yaratmak için çalışmalarınız nelerdir? Yani şu anda bizi dinleyen mesela yeni mezun olmuş veya yüksek lisans öğrencisi bir dinleyicimiz varsa Doğuş Otomotiv onlarla nasıl bir köprü kuruyor, nasıl iletişime geçiyor ve onlara neler sunuyor?
Aslında bütün şirketlerde muhtemelen gidişat o yönde ama bizim şirketimizde de Y ve Z kuşağı dediğimiz nesil %80 şu anda. Ama %20 de X kuşağı hattı baby boomerlarımız da var aramızda. Dolayısıyla biz bu iki jenerasyonunu birbirine yaklaştıran, ikisinin de birbirinden öğrendiği uygulamaları da önemsiyoruz. Sadece bir bölümü, bir tarafı değil. Ama yeni mezunlar arttıkça ve aramıza katıldıkça birkaç tane yol var izlediğimiz. Burada en önemlisi şunu görüyorum. Yeni mezun olsun, yüksek lisans öğrencisi olsun. Her yaz döneminde mutlaka farklı iş kollarında staj yapmalarını öneriyorum. Yani farklı alanlarda, farklı şirketlerde nerede olursa olsun o keyifli yaz günlerinin bir kısmını kendi gelişimleri için staja ayırsınlar. Evet, bu bir miktar fedakarlık gerektiriyor ama buradaki önemli mesaj şu, mümkünse okul bitmeden, yani iş hayatına başlamadan önce hangi sektörde, hangi iş alanında kariyerlerine devam etmek istedikleri hakkında bir fikirleri olsun. Çünkü en zor konu, en zor başlık bu. Alanımızı bilmiyoruz. Hepimiz öyleydik. Bana göre gördüğüm ve deneyimlediğim kadarıyla bu halen devam ediyor. Tabii ki içlerinde çok nereye gideceğini bilen çocuklar da var ama birçoğu bunu bilmiyor. İşe başlamadan bundan emin olmalılar diye düşünüyorum. Bu da ancak yaz dönemlerinde mümkün olduğu kadar farklı deneyim elde edip bu yönü belirlemekten geçiyor. Bir başka başlık, bu belki farklı bir görüş olabilir ama İşe ilk başladıklarında birkaç yıl şirket değiştirmekten korkmasınlar. Yani doğru işi bulana kadar veya doğru alanı bulana kadar farklı işlerde çalışmanın bir zararı yok diye düşünüyorum. Çünkü tabii bu bir hani bir iki ay içinde değil ama belli bir süre geçtikten sonra eğer o olan iş kolu, o şirket sizin için uygun değilse değiştirme cesaretinde olmak lazım. Çünkü bana göre iş hayatında başarı ne yaparsan yap, yaptığın işten keyif almaktan geçiyor açıkçası. Bunu bulana kadar da arayabilirler. Bulduklarında da tabii, burada başka bir şey söyleyeceğim. Kendi ürettikleri bir fikir, bir hizmet, bir ürün neyse hayata geçene kadar kalmalarını, yani o kurumda bir iz bırakmalarını öneririm. Yani girdim çalışıyorum 30 sene ama ne ürettim, ne katma değer sağladım, neyi hayata geçirdim bunu sorgulamak lazım. Biraz kendi özelimize gelecek olursak Doğuş Otomotiv'de bizde diye gene biz apostrof diye bir staj programımız var. Bizim aslında en önemli insan kaynağı sağladığımız alan burası. Çok ciddi sayıda her sene 200'e yakın stajyer alıyoruz. Ve 5 ay boyunca bizle beraber alıyorlar. Bildiğiniz kariyer portallarından müracaat ediliyor. Mülakat süreçlerinden sonra yerleştiriyoruz. Şu anda baktım biraz önce, şu anda 125 kişimiz var staj döneminden işe aldığımız. Çünkü yarım saat, 40 dakika ya da 2-3 görüşmeyle hiç tanımadığımız birini işe almak yerine 5 ay bizimle olmuş, iş yapış şeklini öğrendiğimiz, becerisini, kapasitesini gördüğümüz gençleri aramıza katmayı tabii ki tercih ediyoruz. Perakende şirketimizde hele hele satış sonrasında yani tamir bakım onarımı yapan ekipte yeni iş alımlarımızın neredeyse bütününü meslek liseli stajyerlerimizden yapıyoruz. Dolayısıyla staj konusunu çok çok önemsiyoruz. Bu bizim için en değerli alt başlık. Bir de tabii hani Doğuş Otomotiv niye diye sordunuz sanıyorum. Tabii burada hem Doğuş ismi hem de temsil ettiğimiz güçlü markalar çok kritik. Bu markaların ve Doğuş'un kurumsal yapısını, yenilikçiliğini ve uygulamalarını görmek yeni ekip için çok önemli. Aynı zamanda hani bayi teşkilatımız sayesinde Türkiye'deki farklı şehirlerin, farklı iş yapış şekillerindeki çalışanların, insanların, kurumları da deneyimleme şansı oluyor. Buraları seyahat etme şansı oluyor. Yani çok boyutlu, çok geniş yurt dışı, yurt içi, Türkiye'nin en büyük kurumlarının bakış açısı gibi birçok farklı başlığı bir arada görebiliyorlar kurumumuza geldiklerinde. Bir de bu iki jenerasyondan bahsettiniz ya Neslihan Hanım. Hani demin de başta söyledim. Hani çok ayrıştırmak çok istemiyoruz. Hatta biz biraz birbirlere yaklaştırmak da istiyoruz bu iki jenerasyonu. O yüzden de ortak yaptığımız projeler var. Şirkete yeni mezun giren arkadaşlarımıza oldukça kıdemli olan bir grup bir eğitim aldı ve mentorluk desteği veriyor.
Çok
İki
güzel.
yılın altında genç çalışan ekip ise kıdemli müdürlerimize ve bütün genel müdürlerimize tersine mentorluk yapıyor. Böylece iki tarafı birbirine yaklaştırmış, iki grup arasında hem geçirgenliği hem de birlikte üretilen zenginliği korumuş oluyoruz aslında.
Bu iki taraflı mentorluk çok güzel olmuş. Çünkü hakikaten yaşayan bilir diye bir söz vardır. Evet, yaş ilerledikçe hayatın tecrübeleriyle bilgimiz, deneyimlerimiz artıyor ama yeni gelen bir şeyi ancak o kendi daha iyi ifade edebilir, daha iyi anlatabilir bir yaşayan olarak. Dolayısıyla çok güzel bir şey oluşturmuşsunuz. Tebrik ediyorum.
Teşekkürler.
Peki buradan sizin biraz da servis ağınıza ve onunla olan iletişiminize yönelik bir soru sormak istiyorum. Sanırım 50'ye yakın şehre yaygın bir servis ağınız var, değil mi?
Evet, 52 şehirde.
52 şehirde ve bu 52 şehre, yani 52 şehirde yer almış, yayılmış tüm yetkili satıcı ve servislerinde de müthiş bir kurumsal yapı ön plana çıkıyor. Peki Doğuş Otomotiv insan kaynakları süreçlerinin yetkili satıcılarda da desteklenmesi, işlemesi konusunda çalışmalarınız var mı? Nasıl bir yol izliyorsunuz burada?
Tabii bu ben en çok üzerinde durduğum başlık olarak ele aldığım konulardan biri diyebilirim. Aslında bu hem ihtiyacı görerek hem de sahadan gelen talepleri dinleyerek ortaya çıkan bir oluşum. 2014 yılında Drive diye bir departman kurduk biz. Drive'ın açılımı şu: Doğuş Otomotiv'in rotası insan ve eğitim. Onların kısaltılmışı. Siz de bahsettiğiniz 52 şehirdeyiz Türkiye'de. 524 noktada faaliyet gösteriyoruz ve 6500'ün üzerinde çalışan var. Bütün yetkili satıcılarımızla birlikte biz hepimize bir ortak aile diyoruz. Aslında
Çok büyük, çok
çok büyük
güzel
bir
bir aile.
aile. Evet. Drive'la, yani bu ortaya koyduğumuz yeni projeyle aslında yetkili satıcı ve servislerimizde de insan kaynakları alanında kurumsal yapılar var. Bunların etkinleştirilmesini destek verdik. Tabii bunun asıl amacı sonuçta müşteri memnuniyeti ve iş sonuçlarında sürdürülebilir başarı. Yani biz kurumları ne kadar bu yönde desteklersek bunların hem çalışan hem müşteri memnuniyetini etkileri ve tabii iş sonuçlarına da sürdürülebilir katkısı olacak diye öngördük. Nitekim öyle oldu gerçekten. Hem altyapıda destekler verdik, hem çalışan gelişimi konusunda destekler verdik, hem de çalışan bağlılığında. Yani üç temel başlık seçtik kendimize. Bunların hepsini de yetkili satıcı ağımızda yaygınlaştırdık. Aslında altyapı dediğimiz biraz insan kaynakları başlıkları olacak ama tabii ki işe alım süreçleri. Yani burada bir standartizasyon belirledik. Hangi sınavlara girecek, hangi sorular sorulacak, nasıl yetkinlik bazlı bir mülakat yapılacak, kişilik envanterleri gibi bizde ne varsa aslında uygulama hepsini oralarda da hayata geçirdik. İş değerlendirme, kademelendirme, ideal organizasyon yapısı nasıl olmalı, nasıl ücretlendirme ve ödüllendirme desteklenebilir? Bunlarla ilgili hem danışmanlık yaptık, bazı süreçlerde destek verdik. Ve işe alım konusunda özellikle belli kademe, yani genel müdür, müdür, yetkili danışman gibi belli ünvanlardaki arkadaşlarımızın işe alım süreçlerini markalarımızla birlikte biz destekliyoruz. 3000'e yakın ilan verdik. 6500 adayla görüşmüşüz bu arada. Bakıyorum 2014'ten bu yana ciddi bir aday profiliyle de yüz yüze görüşme yaptık. Gelişime de destekliyoruz. Hem sermaye derler, yani yetkili satıcılarımızın sahiplerine de profesyonel olarak genel müdürlere ve insan kaynakları ekiplerine de bildiğiniz açık sınıf eğitimleri de düzenliyoruz. Drive Akademim diye bir altyapımız var. Online eğitimler de veriyoruz. İhtiyaçlar bazen oradan geliyor. Bazen biz bir altyapıyı oturtmak adına veriyoruz. Tabii markalarımızın yaptığı satış ve satış sonrası ekibine teknik eğitimler de var. Onlar marka yönetiminde de devam ediyor. Bir de önemlisi, son dönemde daha da yoğun yaptık. Çalışan bağlılığı. Hem anketler yapıyoruz yine yetkili satıcılarımızda, onların tabii desteğiyle. İç iletişimi nasıl yapacaklar çalışanlarla? İşveren markası adına neler uygulamaları, ne uygulamalar yapmaları lazım? Bu konuda da birlikte çalışıyoruz. Ve bunların içinde en iyi uygulamayı yapan, en kurumsal uygulamayı hayata geçiren veya yani çalışanlarına katma değer yaratan uygulamaları da ödüllendiriyoruz yıl sonunda. Bir jürimiz var Doğuş Otomotiv'de ve belli seçme kriterlerimiz var. Tepe yönetimimizin desteğiyle de bayi teşkilatımızda en iyileri ödüllendiriyoruz. Tabi bu uygulamaların teşkilat içinde yayılmasında çok destekleyen, özendirici bir unsur oldu son dönemde.
Peki son olarak sektör geneline bakarsak konuşmanız boyunca gerçekten çok güzel bilgiler, çok güzel önerileriniz oldu, tavsiyeleriniz oldu, bilgi paylaşımı yaptınız ama sektör özeline baktığımızda otomotiv sektöründe otomotiv sektörüne ilgi duyan, çalışmak isteyen yeni mezunlar için, gençler için sizin değerli tecrübelerinizle harmanlanmış şöyle birkaç ipucu alabilir miyiz?
Tabii memnuniyetle. Tabii ki otomotiv özelinde birkaç şey söyleyeceğim ama bu aslında sektör bağımsız ipuçları diyeceğim bunlara. Bir kere demin konuştuk. Yani staj programları ve bir stajla geçirmek belli dönemleri çok çok önemli. Bunun yanı sıra birkaç başlık daha var bizim önemsediğimiz. Bir, yabancı dil. Yani dünya artık buraya gidiyor ve bunu bilmeden, yabancı bir dili bilmeden, yayınları izlemeden, takip edemeden ilerlemek çok mümkün değil. Mutlaka bir yabancı dil. Yani illa İngilizce olsun demiyorum tercih ama bir yabancı dili iyi bilmek lazım. Üniversitedeki öğrenci kulüplerinde aktif rol almalarını öneriyorum ben arkadaşlarımıza. Veya işte Erasmus, Work and Travel gibi programlara katılıp bir yurt dışı deneyimi mümkünse elde etmelerini. Herhangi bir sporu veya sanat dalını yapıyor olmalarını, bunlarla uğraşmalarını öneriyorum. Yani bunlarla ne alakası var diyebilirsiniz otomotivin ama o kadar bağlantılı ki Neslihan Hanım. Çok yönlü düşünebilmeyi öğretiyor bütün bu başlıklar. Farklı bakış açıları veya farklı kültür deneyimleri. Rakiplerden öne çıkıyor bu çocuklar. Bunların hepsi farklı bir birikim sağlıyor. Mesela sporda bir ekip çalışmasını öğreniyorsunuz, disiplini öğreniyorsunuz, sanatta konsantrasyonu öğreniyorsunuz. İşte bu programlara katıldığınızda farklı kültürlerdeki insanların bakış açısını görüyorsunuz. Biz insan kaynakçılar aslında ilk daha görüşmede bu farkı o kadar net görüyoruz ki. Çünkü bu gençler kendilerini daha net ifade ediyorlar. Çok daha doğru örnekler veriyorlar. Hayata bakışları, daha deneyimleri, kendilerine aktarım şekilleri çok daha zengin. O yüzden hakikaten farkı görebiliyoruz. Bir de tabii otomotiv özel ilgi alanı ise mutlaka bir otomotiv şirketinde staj yapmalarını öneririm. Bu konudaki yayınları izlemelerini, öne çıkan şirketleri, yeni iş uygulamaları veya dünyada ne oluyor bitiyor bunları takip etmelerini öneririm. Onları hazır hale, daha hazır hale getirir şirketlere girerken. Bir konu daha var. Bu çok bildiğimiz bir konu ama CV net, açık, kısa, yazım, tarih, dil hatası olmayan bir CV lazım. Yani öyle CV'ler var ki şöyle düşünün. İlk elemeyi o bir veya iki sayfalık kağıt üzerinden yapıyoruz. Buradaki bir dil hatası, imla hatası, yarısı İngilizce, yarısı Türkçe, tarih hatası, birbirini takip etmeyen tarihler gibi biraz şöyle söyleyeyim. Detay ama özen gösterilmemiş başlıklar o kişinin taramada kaybolmasına neden oluyor.
İlk
Evet,
intiba değil
çok
mi
çok
o
önemli. Tabii.
başvuranların ilk
Tabii.
intibası?
Bir de tabii hani mutlaka başvurdukları şirketi önceden bir araştırsınlar. Daha çok yeni mezunlarda görüyoruz bunu. Hemen ilana başvuruyorlar ama hani şirket ne yapar? Markaları nedir? Finansalları nedir? Kimler çalışır? İş sonuçları nedir? Ne yapmış çevreye, topluma? Buna bakmak lazım. Belki de kapanmak üzere olan bir şirkete başvuruyorsunuz. Araştırmadan bunu bilemezsiniz. Bu kısmı hiç atlamasınlar. Biz İK'cıların şöyle bir görüsü, öngörüsü var diyeyim. Bir iç tüyo vereyim aslında. Kendisi için bu özeni göstermeyen, emek harcamayan bir kişinin aslında kuruma da katkısı olmaz diye düşünüyoruz. Bu ön hazırlığı yapmamış kişiler bizim için zorlu adaylar. Açıkça bunu konuyu da belirteyim. Bu bizim hassas noktamız.
Evet, çok teşekkürler paylaştığınız her şey için. Her biri birbirinden değerli ve gerçekten eminim dinleyen birçok, özellikle de gençlerin çok değerlendireceği ve işine yarayacağı bilgiler, paylaşımlar oldu. İyi bir gelecek için tecrübelerin değerini bilmek gerekir. Tekrar teşekkür ediyorum vaktinizi ve tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için, bu sohbetimize katıldığınız için. Benim için çok keyifli oldu. Umarım sizler için de öyle
Çok
olmuştur.
teşekkürler Neslihan Hanım. Benim için de öyle oldu. Bunları aktarıyor olmak da büyük zevk benim için. İnşallah yeni gelecek nesiller için ya da yeni katılacak aramıza arkadaşlarımız için bir destek sağlamış olduk bu programla.
Sohbetimize eşlik eden herkese de teşekkür ediyoruz. Bir başka konu ve konukla Doğuş Grubu Podcast sohbetlerinde buluşmak üzere. Hoşça ve sağlıkla kalın.